Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 39.
Belki de aptalca davrandım. Ana Nikola'nın derin bir mutluluk duyduğunu görüyor, onu sonsuz bir şefkatle inceliyordu. Onun neden böyle bir heyecan duyduğunu sormak istedi. Nikola küçük, okşayıcı bir kahkaha ile ellerini ovuşturarak, ''Genel olarak her şey yolunda gidiyor.'' dedi. ''Bilir misiniz, ben bu son günlerde garip bir durum olmakla birlikteydim. Onlara kitap okudum, kendileriyle konuştum, onları inceledim. Kalbim şaşılacak biçimde temiz, güzel duygularla doldu. Ne mert insanlar. Mayıs günleri gibi parlak bir ruha sahipler. Genç işçilerden söz ediyorum. Genç, gürbüz, düşünceli, her şeyi anlamaya istekli. İnsan onları böyle gördükçe Rusya'nın dünyada en büyük demokrasi ülkesi olacağına inanıyor. Sanki and içecekmiş gibi elini kaldırmıştı. Küçük bir suskunluktan sonra, bilirsiniz ki ben bir dairede memurdum. Bir yılın sayılar, kağıtlar arasında geçen yaşam beni sıktı. Beni öldürmek için bu yaşamın 7 yılı yetmişti. Çünkü ben artık halkla birlikte yaşamaya başlamıştım. Onlardan bir dakika bile ayrı olmaya katlanamıyordum. Bütün gücümle halkın yaşadığı olaylara doğru eğiliyordum. Onlara istediğim şeyi anlatıyordum. Anlıyor musunuz? Ben bu yeni doğumla, yeni düşüncelerin yanı başında yaşayacağım. Bu şaşılacak derecede basit, güzel, olağanüstü bir biçimde iyi. İnsan böyle olursa kendisini topluyor, bütün gücünü yine elde ediyor, insanca yaşıyor. Nikola sevinçle gülüyor ama onun bu sevincine ortak oluyordu. Nikola sonra dedi, siz de dünyanın en iyi insanlarından birisiniz. Sizde öyle iyi, büyük bir güç var ki karşı durulmaz bir biçimde bütün kalpleri kendinize çekiyorsunuz. Siz insanları öyle iyi görüyorsunuz ki. Dostum, sizin yaşamınızı pek güzel görüyor, anlıyorum. Siz seviliyorsunuz. Bir insanı sevmek öyle iyi bir şey ki, ah bilseniz. Ama Nikola'nın ellerini derin bir dikkatle okşayarak, ölüler arasında yaşayanları hep sizler canlandırıyorsunuz dostum. Düşünüyorum ki daha yapılacak çok iş var, çok sabretmek gerek. Öyle isterim ki siz yürekliliğinizi yitirmeyiniz. Öykünüzün gerisini anlatayım. Ne diyorum? Evet, kadın diyordum. Köylünün karısı. Nikola ananın yanına oturdu. Sevinçli bakışlarıyla başını bir yana çevirerek saçlarını karıştırmaya başladı. Sonra Pelagia'ya dönerek dikkatle dinlemeye başladı. Ne şans diye haykırdı. Sizin tutuklanma olasılığınız ne çoktur. Gerçekten anlaşıldığına göre köylü de bizimle birlikte. Bu da garip bir şey değil. Kadına gelince onu ben buradan görür gibi oluyorum. Tiksinti ve kızgınlıkla çarpan kalbini anlar gibiyim. Bunun için de bize özellikle köylerde uğraşacak adamlar gerek. Adamlar. İşte her yandan yoksun olduğumuz şey. Oysa yaşam binlerce kola gereksinim duyuyor. Herhalde Pavel'in serbest bulunması gerek, Andre'nin de. Nikola ona bir göz atarak başını önüne eğdi. İster misiniz ana dedi, size gerçeği söyleyeyim. Ne zaman olsa bunu anlayacaksınız. Ben Pavel'i tanırım, o hiçbir zaman kaçmaya razı olmaz. Mahkemenin karşısına çıkmak, orada bütün güç ve sağlamlığıyla görünmek ister. O bundan vazgeçmeyecek. Gerçekte bu da gereksiz bir şey olacaktır. Çünkü Pavel'in nasıl olsa Sibirya'dan geri dönüşün bir yolunu bulacaktır. Ana ağır ağır içini çekti. Ne yapmalı? O karar vereceği şeyi benden iyi bilir. Nikola ayağa kalktı. Yine canlanmıştı. Başını eğdi. Ana, sizin sayenizde bugün pek tatlı dakikalar geçirdim. Diyebilirim ki yaşamımın en tatlı dakikaları. Teşekkür ederim. Geliniz kucaklaşalım. Durgunca kucaklaştılar. Nikola hafif bir sesle ne iyi dedi. Ana mutluca gülerek kollarını yanına salıverdi. Nikola gözünün arkasından anaya bakarak, ah dedi, ne olurdu sizin köylü yakında gelmiş olsaydı. Herhalde Ribin için küçük bir bildiri yazmak, bunu köylere dağıtmak gerek. Herhalde bu ona zarar veremez. Çünkü kendisi çok açık davranmıştır. Halka büyük yararı olacak. Ben şimdi gider onu yazarım. Podilla da yarın basar. Evet ama kağıtları nasıl dağıtmalı? Ben dağıtırım. Nikola karşı durdu. Yok, teşekkür ederiz, yeter. Acaba Vesovchikov bu işi beceremez mi? Bundan kendisine söz etmek gerekli mi? Bir kez deneyiniz. Nasıl davranmak gerekeceğini kendisine öğretiriz. Peki ben ne yapacağım? Siz üzülmeyiniz. Nikola yazmaya başladı. Ama bir yandan masanın üzerini topluyor, bir yandan da Nikola'nın parmakları arasında titreyerek kağıt üzerine bir takım sözler sıralayan kaleme bakıyordu. Kimi zaman gencin ensesi ağrıyor, o zaman arkasına yaslanarak gözlerini kapıyor, düşünüyordu. Ama bu görüntü karşısında pek çok duygulanmıştı. Yavaşça, yazınız, onlara cezalarını veriniz, hiç çekinmeyen bu katillerin maskesini düşürünüz, dedi. İşte bitti. Alınız bu kağıdı, siz saklayınız. Yalnız jandarmalar gelirse sizi de araştıracaklarını biliniz. Gelemez olsunlar. Gece doktor geldi. Neden memurlar böyle heyecan gösteriyorlar diye sordu. Bu gece 7 yerde araştırma yaptılar. Hasta nerede? Nikola, dün gitti. Bugün cumartesi. Elbette yarın okuma günüydü. Bunu kaçıramazdı. Anlarsınız ya. Böyle insanın kafası parçalandığı zaman da konferansa gitmek akıllılık olmasa gerek. Ben de kendisine bunu anlatmaya çalıştımsa da kâr etmedi. Ama belki arkadaşlarının karşısına geçerek alıp tutmak, iş uğruna kanının feda etmiş olduğunu söylemek arzusundaydı, dedi. Doktor kendisine göz attı. Sanki vahşi bir biçimde dişlerini sıkarak, "Oh ne kanlı ruhunuz var," dedi. Peki dostum, daha burada size gereksinmemiz yok. Biz şimdi başka konukları bekliyoruz. Ama kağıdı ona veriniz. Yine mi? Evet, işte haydi bunu matbaaya götürünüz. Peki bu kadar mı? Evet, evin önünde bir polis var. Evet, ben de gördüm. Bizim evin önünde de var. Biliyor musunuz, mezarlıktaki gürültü pek iyi bir şey olmuş. Kentin her yanında konuşuluyor. Olay herkesi heyecanlandırıyor, herkesi düşündürüyor. Buna ilişkin yazım da hem çok güzel hem de zamanındaydı. Ben her zaman derim ki iyi bir kavga her zaman kötü bir anlaşmadan daha yararlıdır. İyi, haydi git. Sen de çok nazik değilsin. Ana, elinizi sıkayım. Hasta biraz budalaca davrandı. Nerede oturduğunu biliyor musun? Nikola adresi verdi. Yarın onun evine gitmeli. Mert bir çocuk, değil mi? Evet, iyi biridir. Doktor çıkarken herhalde onu gözden uzak tutmalı, dedi. Gerçekten halkın aydın bölümünü bir bacaksızlar oluşturacak. Yarın biz öbür yana göçtüğümüzde bizim yerimize bunlar geçecek. Dostum, sen iyice geveze olmuşsun. Mutluyum. Bundan dolayı gevezelik ediyorum. İşte gidiyorum. Gidiyorum. Sen en sonu hapse gideceğine inanıyorsun, öyle mi? Orada sana iyi dinlenmeler dilerim. Teşekkür ederim. Yorgun değilim. Ama böyle yaralıyı düşündüklerini görerek onları sevinç içinde dinliyordu. Doktor gittikten sonra Nikola ile Pelagie gece konuklarını beklemek üzere masanın başına geçtiler. Bir süre Nikola alçak sesle arkadaşlarında sürgün edilip de sonra kaçmayı başararak şimdi kalkma adlarla yine iş başında olanlardan söz etti. Odanın çıplak duvarları bu anlattığı insanların alçak gönüllü, özverili kahramanların sağlığından kuşkulanıyormuş gibi Nikola'nın ağzından çıkan sözleri birbirine yansıtıyordu. Bütün bunlar yaşayan güçlerini insanlığın yenileşmesi uğruna harcayan insanlardı. Anayı ılık bir gölge kuşatıyordu. Kalbi ölümsüz bir güçle coşmuş, büyük bir varlık biçiminde özetlediği davranışların sevgisiyle doluyordu. Bu büyük varlık yavaş yavaş durmaksızın yalanın, ikiyüzlülüğün yaşanmış köklerini kavurarak, yaşamın gerçeğini insanların gözlerine sokarak, herkese özgürlük tutkusu vererek, kalplerde yalana karşı derin bir öfke, tiksinti uyandırarak durmadan ilerliyordu. Şimdi bu duruş Pelagie'nin kalbinde bir zamanlar öbürlerinden daha az korkunç saydığı günlerden duasını bitirmek üzere din ulularından birinin resmi önünde terlere kapandığında duyduklarına benzer bir duygu uyandırıyordu. Şimdi geçmişi unutmuştu. Bu düşün kendisinde uyandırdığı duygu gittikçe daha genişliyor, gittikçe daha parlayarak canlanıyor, kalbinin daha çok derinlerine işliyor, onda gittikçe artan bir ateş uyandırıyordu. Şimdi geçmişi unutmuştu. Bu düşün kendisinde uyandırdığı duygu gittikçe daha genişliyor, gittikçe daha parlayarak canlanıyor, kalbinin daha çok derinlerine işliyor, onda gittikçe artan bir ateş uyandırıyordu. Nikola bir aralık sözcükler dizisini keserek haykırdı. Jandarmalar geliyor. Ana bir an ona baktı. Cehennemin dibine dek yolları var. Doğru. Ama ana, siz çok yorgun olmalısınız. Haydi artık gidip yatınız. yine de dinçsiniz. Bütün korkulara, bütün üzüntülere şaşılası bir güçle göğüs geriyorsunuz. Yalnız saçlarınız biraz çabuk ağardı. Haydi gidiniz, biraz dinleniniz, haydi. Ana çabuk rahat bir uykuya daldı. Sabahleyin mutfağın kapısına vurulan hızlı vuruşlarla uyandı. Durmadan kapıyı çalıyorlardı. Henüz ortalık karanlıktı. Ana hemen giyinerek mutfağa koştu. Kapının arkasından sordu. Kimdir o? Benim. Kim? Tanımadığı bir ses yavaş yalvarıcı açınız dedi. Ana sürmeyi çekti, kapıyı açtı. Ignati sevinçle haykırarak içeri girdi. Ah aldanmamışım, tam üzerine basmışım. Beline de çamura batmış, yüzü sararmış, gözünün çevresi mosmor olmuştu. Saçları kasketinin altından darmadağınıktı. Kapıyı kapatarak yavaş bir sesle, başımıza büyük bir yıkım geldi dedi. Biliyorum. İşçi şaşarak baktı. Ana kısaca rastlayışını anlattı. Ya öteki iki arkadaşı, onları da tutukladılar mı? Onlar orada değillerdi. Rubin'le birlikte 5 kişi tutuklandı. Ignati garip bir gülümseyişle, ben de kurtuldum. Belki şimdi beni de arıyorlar. Arasınlar. Bir daha dönmeyeceğim. Daha orada 6-7 gençle bir kızcağız var ki kendilerine güvenebilir. Ana sordu. Sen nasıl kurtulabildin? Ignati bir kanepe üzerine oturdu. Çevresine bir göz gezdirerek söyledi. Ben mi? Gece jandarmalar fabrikanın yanına geldiler. Onlardan bir dakika önce orman korucusu pencereye gelerek tıklattı. Çocuklar dikkat, sizi aramaya geldiler. Ignati kolunun yeniyle yüzünü silerek gülmeye başladı. Rubin kolay kolay şaşırmaz. Bunu pek güzel kanıtladı. Hemen Ignati, hemen kente koş. Orada bizi bir kez ziyarete gelmiş olan iki kadını bilirsin ya, onlara git. Haydi hoşça kal kardeşim dedi. Beni arkamdan itti. Kulübeden dışarı fırladım. Çalıkların arkasına saklanarak baktım. Jandarmaların geldiğini gördüm. Jandarmaların sayısı pek çoktu. Hemen her yandan geliyorlardı. Fabrikayı kuşattılar. Ben de bunların arasındaydım. Birkaçı yanı başımdan geçti. Ben onlar geçtikten sonra yürüdüm. Bir haftadır yoldayım. Bacaklarım koptu. Durumundan hoşnut olduğu görülüyordu. Kahverengi gözlerini belirsiz bir gülümseyiş aydınlatıyordu. Kalın kırmızı dudakları titreşiyordu. Şimdi sana çay yapayım. Sen de bir yandan yıkanıp temizlensen iyi edersin. Durunuz, size Rubin'in mektubunu vereyim. Güçlükle bacağını kaldırdı. Acı duyduğunu gösterir biçimde ayağını kanepenin üzerine koydu. Sonra baldırını kaplayan sargıyı çözmeye başladı. Nikola kapının eşiğinde görünmüştü. Ignati utanarak bacağını indirdi. Ayağa kalkmak istedi. Sonra sallanarak yine kanepenin üzerine düştü. Ah, çok yorulmuşum. Nikola dostça bir baş işaretiyle onu selamladı. Merhaba arkadaş, durunuz size yardım edeyim. İşçinin önünde diz çökerek bacağındaki pis ıslak sargıyı hızla çözmeye başladı. Ana bacağını ispirto ile ovuşturmalı, iyi gelir dedi. Nikola öyle dedi. Nikola mektubu bulmuştu. Üzerine baktı. Ana'ya uzattı. Ana okuyunuz dedi. Nikola buruşuk kağıdı evirip çevirerek okudu. Ana işin peşini bırakma. Rica ederim hanıma söyle ki bizim müşterimize ilişkin yazmayı unutmaması gerekir. Allah'a ısmarladık Rubin. Mert adam sürüklenip götürülmek istendiği sırada bile işleri düşünüyordu. Nikola kağıdı tutan kolunu yavaşça bıraktı. İyi dedi. Ignati sargılardan kurtulan ayaklarının parmaklarını oynatarak kendilerine bakıyordu. Ana gözyaşları içindeki yüzünü saklamaya çalışarak bir teneke su ile yanına yaklaştı. Yere çömelerek işçinin bacağını tutmak istedi. Ne yapıyorsun, boş ver, çabuk ver ayağını. Nikola, ben de ispirto getireyim dedi. İşçi hep olmaz veremem diye bacağını kanepenin altına doğru kaçırıyordu. Ana yanıt vermeksizin öteki bacağındaki sargıları çözmeye koyuldu. Ana yıkamaya başladı. Üzgün bir sesle, biliyor musunuz dedi, Rubin'i dövdüler. Ignati korku ile sordu, doğru mu? Evet, Nokolski'ye getirilmeden önce zaten dayak yemişti. Orada da çavuşla komiser onu aralıksız yumrukladılar. Her yanı kanrevan içindeydi. Ah bu işler! Omuzları bir titreme ile silkindi. Ya köylüler, zavallı köylüler de dövüldüler mi? Yalnız birisi, o da komiserin emriyle, zoruyla, öbürleri pek güzel davrandılar, dövülmesine bile karşı durdular. Evet, artık köylüler de anlamaya başlıyorlar. O köyde pek zekiler bile var. Nerede yok ki, her yanda var. Olmaları ne kadar da iyi. Ancak onları da arayıp bulmak gerekir. Şurada burada gizlenip kendi kendilerini kemiriyorlar. Bir araya gelmek için cesaretleri yok. Nikola bir şişe ispirto getirdi. Semavere ateş attı. Hiçbir şey söylemeksizin çıkıp gitti. Ignati sevgi dolu bakışlarla onu süzdükten sonra "Bu kim, başkan mı?" diye sordu. Devrim yolunda başkan filan yoktur. Herkes yoldaştır.
Ayrım sonu.